Ayrım Elde, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 441, bölüm 23. Bay Fontaine, Şey yönetiminde size de bir görev önerildi mi? Anayasa salonunun lobisi muhabirlerle doluydu. Johnny Fontaine kalabalık bir konuşmacı kürsüsünün arkasında oturuyordu. Her tarafı düzinelerce sahne ve ekran yıldızıyla kuşatılmıştı. Yarın buradakilerin birçoğu sahne alacaklardı, bir tarih yazıyorlardı. Jimmy Shay adına verilecek ve törenle başlayacak olan baloda müzik çalma önerisinde bulunulan hiç kimse verilen görevi kabullenmemişti. Eğer Ruslar Washington'ı bombalarlarsa şov dünyasını bir yana bırakın, okul piyeslerine ve filmlere bile çıkacak sayıda kişi hayatta kalmazdı. Johnny yapay bir panikle iş mi dedi, ben bir salon şarkıcısıyım, dolayısıyla hiçbir zaman bir iş sahibi olmama gerek kalmadı. Bu sözü gülüşmelere yol açtı. Dinleyenlerin vereceği cevabın evet olabileceğini düşünmelerini istemişti. Büyükelçi ofisin yönetimini Fontaine'e vermekten bahsetmişti. Jimmy, Fontaine'in Vegas'taki yerinde şu anda orada kürsüde bulunan Rita Duval'in de desteğiyle Fontaine'i İtalya Büyükelçisi yapma önerisini bizzat ortaya atmıştı. Ya da bunun yerine mavi gökyüzü ve sınırsız kadın seçeneğiyle küçük tropik bir cennet nasıl olurdu? O ve Johnny oldukça içkiliydi. Birisi törenle başlatılacak baloyu organize eden ve mafyayla kuvvetli ilişkileri olduğu söylenen sizin gibi bir kişi diye bağırdı. Şeyin başkanlığı hakkında ne düşünüyor? Johnny buna inanamadı. Bu lanet olası şey ne zaman sonlanacaktı? Soruyu soran kaz kafalı New York gazetesindendi. Johnny bir keresinde bu adama yumruk atmıştı. Mahkeme dışında yaptıkları anlaşma ona 10.000 dolara patlamış ama verdiği her kuruşa değmişti. Bobby Chadwick, seçilen başkanın kayınbiraderi, mikrofona doğru eğildi. Johnny Fontaine gibi birisi mi? Eğer Uranüs'ten gelen bir muhabirseniz ve bizim alışkanlıklarımıza yabancıysanız lütfen beni mazur görün. Ancak burada dünyada Johnny Fontaine gibi birisinin daha bulunmadığını söylemek çok daha mantıklı olur. Onun sözleri de gülüşmelere yol açtı fakat kahkahalar yatıştığında diğer muhabirler cevabı duymak için hala Johnny'ye bakıyorlardı. Eğer orası restoran ya da gece kulübü olsaydı Johnny sadece tek kaşını kaldırır ve o salak adam da olduğu yerde dona kalırdı. Johnny olduğu söylenen tanımlaması her şeyi geçiştirmeye çalışan tembel muhabirler tarafından kullanılır dedi. İzin verin size biraz bilgi vereyim. Bu ülkede İtalyan asıllı 5 milyondan fazla Amerikalı var. Birleşik Devletler Senatosu'nun 2 yıl kadar önce yayınladığı rapora göre mafyayla doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan kişi sayısı en fazla 4.000. Hesaplamayı senin yerine ben yapacağım ahbap. Olasılık 1/1300'de 1. Senin bir ayı tarafından yenme olasılığının bundan çok daha yüksek. Yine de senin gibi bağnazlar karşılaştıkları her soyadı sesli harfle biten adama çete mensubu olup olmadığını sorar. Siz çete mensubu musunuz? İşte her şey yine başa dönmüştü. Bu kadar kaba ve saçma bir soruyu yanıtlama zahmetine dahi katlanmayacağım. Kürsünün kenarında oturan ünlü İngiliz aktör Sir Oliver Smith Christmas hatalı olabilirim dedi. Fakat Amerikan gece kulüplerinin çoğunlukla sahibi olan baylarla orada program yapan arkadaşım Bay Fontaine'i birbirine karıştırmıyor musunuz? Bir gece kulübü şarkıcısı gece kulüpleri dışında başka nerede sanatını icra edebilir ki? Johnny Fontaine, Oli iyi bir noktaya parmak bastı dedi. Büyük orkestra çağı sona erdiğinde. Muhabir merhum Vito Corleone'nin sizin vaftiz babanız olduğu doğru değil mi dedi. O senin bildiğin türde bir vaftiz babası değil, seni gerizekalı lanet olası herif. Benim vaftiz törenimde yanımdaydı, evet, o ailemin arkadaşıydı. Diğer bir muhabir, başkan seçilen şeyin organize suçlarla alakası var mı diye sordu. Senato seçiminden 2 yıl kadar önce kazanacak kişiyi belirtenlerden birisi olan Michael Corleone, dönüşümün bir üyesi olarak hizmet vermiş. Johnny, bunu neden Michael Corleone'ye sormuyorsun ha dedi. Daha da iyisi neden Bay Corleone'nin hastanesindeki hasta çocuklara ya da hayır kurumlarının yardımda bulunduğu insanlara sormuyorsun? Bakın arkadaşlar, bu ülkemiz açısından çok heyecan verici bir an. Başkan Şeye %100 destek verdiğimizi ve onun arkasında olduğumuzu belirterek sanıyorum burada bulunan herkesin hislerine tercüman olmuş olurum. Ancak isterseniz soruları balo üzerine yoğunlaştıralım, tamam mı? Zevzek muhabir bir kez daha bağırarak, ''Siz New York'ta büyüdünüz'' dedi. ''Ama Chicago'daki Louis Russo ve Los Angeles'taki Ignazio Pignatelli ile arkadaşsınız.'' Bok kafalı bu soyadı Pignatelli yerine Pignatelli olarak telaffuz ediyordu. Pignatelli'nin kız kardeşinin adı yeni çalışmaya başladığınız plak şirketinin hissedar listesinde geçiyor. Sorum şu, üyeliğinizi oradan... Johnny oraya gelip sana karşı birkaç değişik davranış tarzı sergilememe sebep olma dedi. Beni küt diye aşağı mı indireceksiniz? Bu mafya tarafından kullanılan bir tanımlama, öyle değil mi? Küt diye aşağı indirmek. Johnny böyle bir şeyi nasıl bilebilirim ki dedi. Aslına bakılırsa bunun doğru olduğunu herkes bilirdi, ancak önemli olan nokta bu değildi. Odada mırıldanmalar oldu. Johnny nasıl olur da bilebilirim diye tekrarladı. Kay Corleone kocasını terk edip Nevada'ya gittikten sonra Maine'deki birinci sınıf bir yatılı okulda kendisine öğretmenlik ayarladı. O ve çocukları okul arazisine inşa edilmiş olan bir taş kulübede yaşıyorlardı. Michael bundan hoşlanmadı ama Kay'in bir işe ihtiyacı vardı. Maddi bakımdan değil ama kocasıyla birlikte geçirdiği seneler boyunca ihmal ettiği kimliğini tekrar yaratabilmesi açısından bunu yapmalıydı. Sadece Tahoe Gölü'nden binlerce mil uzaktaki okullara iş başvurusunda bulundu. Michael'ın kendisini göz altında tutmak için çok büyük bir savaş vermesini beklemiyordu. Bir gün Michael gelip çalışacağı okulu görmeye gittiğini ve çocukların eğitimlerinin en iyi oraya gittiklerinde karşılanacağını düşündüğünü belirtmesi Kay'i çok şaşırttı. Çocukları boşanma aşamasında maşa gibi kullandığını ve kendi hislerini onlarınkinden çok daha önde tuttuğunu yeni fark ettiğini de sözlerine ekledi. Kay buna inanmak istedi. Ona eğer kalbine o soğuk mantığına verdiğinden daha büyük bir önem verseydi, kendisini bu kadar zor bir durumda bulma olasılığının da bir o kadar düşük olacağını söyleme güdüsünü engelledi. Michael, Tony ve Mary'i o kadar sık görmüyordu. Gördüğü anlarda da onları genelde uçağına atıyor ve çılgın aktivitelerle dolu bir hafta sonu geçirmek için hep birlikte New York'a uçuyorlardı. Buz pateni, at arabası gezintileri, filmler, hayvanat bahçesi, bu süreye sıkıştırılabilecek her şey. Çocuklar eve yorgun dönüyordu. 7 yaşında olan ve babasına tapan Mary, aradan haftalar geçmiş olsa bile birlikte geçirdikleri zamanla ilgili sonu gelmez hikayeler anlatıyordu. 9 yaşında olan Tony ise babası hakkında çok ender konuşuyordu. Michael Kay'e programının çok dolu olduğunu belirtip, bu sefer New York'a çocukları onun getirip getiremeyeceğini sorduğu ilk anda Kay bunun imkansız olduğunu söyledi. Michael ona balodan bahsettiğinde ve Kay'in de katılabileceğini sözlerine eklediğinde kadın yine itiraz etti. Washington'a ilişkin çok kötü hatıraları vardı. Yine de Kay Michael'ın işlerini bir şekilde yoluna koyup Mary ve Tony'yi alma fırsatını yaratacağını umdu. Ve hayır, Maine'e gidecek birkaç adam eşliğinde çocukları New York'a göndermek seçenek arasında dahi olamazdı. Kay Jules Segal'ın başına gelenleri işitince birdenbire her şey değişti. Adam Nevada'da doktorluk yapıyordu. Kay oraya taşınan bir arkadaşına Segal'a gitmesini önermişti. Daha sonra bu kişiden adamın bir yıl kadar önce öldüğünü öğrenmişti. Gazetelere bakılırsa yüze göze bulaştırılan bir soygunun kurbanıydı. Dolayısıyla şimdi balo günü Kay Essex House'da Central Park'ı tepeden gören bir dairede bekliyordu. Çocuklar televizyon seyrediyordu. Bir süredir evlerinde televizyonları yoktu. Onları ekran karşısına yapışmış bir halde görünce bu konuda ne kadar doğru davrandığını fark etti. Saatine göz attı. Michael geç kalmıştı. Bazı şeyler hiçbir zaman değişmiyordu. Sonunda koridorda bir takım sesler işitti. Michael ve tabii ki Al Neri kapıyı açıp içeri girdi. Michael Tony'yi işaret ederek neden hala giyinmedi diye sordu. Michael'ın üzerinde smokini vardı. Tony, ben senin şu aptal balona gitmiyorum dedi. Kay o kadar telaşlıydı ki Tony'nin giysilerini çıkartıp üzerine her gün okula giderken giyindiği mavi gömleğini ve pantolonunu geçirdiğini dahi fark etmemişti. Mary babasını kucaklamak için yataktan aşağı fırladı. "Ben gidiyorum," diye bağırdı. "Bu halimle güzel bir prensese benzemiyor muyum? Çünkü balolara insanların gitme nedenleri budur."
"Gerçekten de öyle görünüyorsun tatlım, gerçekten de öyle. Haydi Tony, gidiyorsun. Çok hoşuna gidecek."
Kay Tony'ye elbisesini tekrar giyinmesini söyledi. Çocuk giyeceklerini kaptı ve homurdanarak banyoya doğru ilerledi. Mary koltuğa oturdu. Görünüşe bakılırsa televizyonda devam eden çizgi filmi seyretmekten hoşnuttu. Mary olduğu yerde hızla dönerek elbisesini gösterdi. Kay ona gidip televizyondaki çizgi filmi seyretmeye devam etmesini, babasıyla konuşması gereken bir şeylerin olduğunu söyledi. Ardından Michael'ı bitişikteki yatak odasına götürdü ve kapıyı kapattı.
"Yaptım Kay, emekli oldum. Yani babamdan miras kalan tüm tehlikeli işlerden elimi ayağımı çektim. Tüm iş ortaklıklarımı yasal yollara oturtacağım üzerine sana söz vermiştim ve yaptım."
Kay kaşlarını çattı. "Bu sözü 10 yıl önce vermiştin." Bunun Kay'in kendisine dönmesini sağlamak amacıyla Michael'ın başvurduğu başarısız bir deneme olduğunu düşündü. Yine de en azından çocukların iyiliği için Michael'ın doğru söylediğini umdu. Eğer vazgeçmezse er ya da geç ya öldürülecek ya da hapse girecekti. Ve Kay böyle bir şeyin Tony ve Mary'i ne şekilde etkileyeceğini düşünmekten nefret ediyordu.
"Yine de senin adına sevindim Michael. Gerçekten sevindim."
"Çok iyi görünüyorsun Kay. Main öğretmenlik gerçekten de sana yaramış."
"Michael, sana bir şey sormam lazım. Bana doğruyu söylemeni istiyorum."
Çok kısa süre içerisinde Michael'ın yüzü ifadesiz bir maskenin arkasına gömüldü.
"Jules Segel'ı öldürttün mü?"
"Hayır. Hiç tereddüt yoktu, sadece hayır.
Bu eğer cevap evet ise bir yalancının takınacağı tavrın ta kendisi değil miydi?"
"Kay, sana inanamıyorum," dedi.
"Sana uzun süre önce bana işimle ilgili soru sormamanı söylemiştim Kay."
"Bu senin işin değil, bu bizim işimiz. Doktor Segel'ı benim yüzümden öldürttün, öyle değil mi? Sırf şu..."
"Sakın söyle be. En azından yüzünde bir ifade vardı şimdi. Bunu duymak istemiyorum."
"Kürtaj yüzünden. Beni tekrar mı tokatlayacaksın?"
Tıpkı bunu ona söylediği zaman yaptığı gibi, evliliklerini bitiren, yine gitmek üzere olduğu Washington'da ama başka bir otelde atılan tokat gibi.
"Michael, hayır Kay," dedi. "Atmayacağım."
"Çünkü eğer ölmesine neden olan soygun senin işinse..."
"Bu konuda konuşmak istemiyorum."
"Şunu bilmelisin ki o böyle bir şey yapmadı."
"Kay, kes artık. Her ikimiz de biliyoruz ki sen bu olduğunda senin gittiğin doktor oydu. O bizim hastanemiz Kay."
"Öyleyse kayıtlara girerek benim düşük yaptığımı görmen o kadar zor bir şey olmamalı."
"Ah tabii, Las Vegas'a düşük yapmaya gittin ve nasıl olduysa ameliyatına giren doktor, Fredo'nun her seferinde başını belaya soktuğunda kürtajlarını yaptığı adamın..."
Kay midesini sanki bir çift güçlü el kavramış, burkuyor gibi hissetti.
"Ah tanrım Michael, biliyordum. Sen sadece..."
"Çok kızgındım, korkmuştum.
Başına gelebilecekleri düşünerek o korkuyu da yaşamak rezalet bir şey. Ama senden daha çok korktuğum başka bir şey olmadığını anlamıştım."
"Ben mi? Ben bu aileyi, bizim ailemizi, herkese ve her şeye karşı korudum."
"Michael, biz bizimkini kırmadan çok önce sen başka türde bir aileyle evlenmiştin. Senin ilk karın bile aslına bakılırsa ikinci eşindi, ben de üçüncüydüm."
"Sana hiçbir şey olamazdı ya da çocuklarımıza hiçbir şey de olmayacak."
"Hayır, yapma Michael. Nevada'daki evimiz saldırıya uğradı. Tıpkı savaş hattındaki bir hedef gibi. Apollonia'ya da başına hiçbir şey gelmeyeceği yönünde söz vermiş miydin? Sanıyorum bugüne kadar binlerce parçaya ayrılmadığımız için şükretmeliyiz."
"Kay."
"Ve hiçbir şey de olmayacak demekle neyi kastediyorsun? Meşru işlerle uğraşan bir iş adamı olarak ne tür bir koruma sağlama gücüm var ki? Meşru iş adamı. Göreceğiz. Seninle ilgili her şeyin değiştiğine inanmamı gerçekten bekliyor musun? Ya da bir gün değişeceğine? Kendini yasal olarak adlandırman yaptıklarını değiştirmez."
Michael ceketinin cebine uzanırken gözlerini Kay'den ayırmadı. Korkunç bir an için Kay, Michael'ın bir tabanca ya da bıçak çekeceğini düşündü. Michael bir sigara çekip aldı ve yaktı.
"Bitti mi?" dedi.
"Anlamıyorsun, ben senin gibi değilim Michael. Ben bizim oğlumuzu hiçbir zaman öldüremem. Las Vegas'a sanat müzesini düzenleyen bir yönetmene yardımcı olmak için gittim ve oraya vardığımda düşük yaptım. Bu olduktan sonra senden 2 hafta boyunca tek bir haber dahi alamadım. 2 hafta. Hiçbir kadın böyle bir süreci tek başına geçirmemeli. Seni terk etmeye karar verdim. Başka sebeplerim de vardı. Bundan çok daha önemli nedenler. Üzerinde konuştuğumuz nedenler. Ama bu son damla oldu. Hiçbir zaman benden boşanmayacağını biliyordum. Bu yüzden sana çocuğu aldırdığımı söyledim. Seni incitmek istedim. Ve bunu başarmak için de sana yalan söyledim. Yüzündeki ifadeyi görmek istiyordum ve gördüm. Ne yapacağını görmek istiyordum ve sen bana vurdun. Michael kafasını öne eğdi ve belli belirsiz bir tarzda kafasını sallayarak onayladı. Jules Segel benim sürekli gittiğim doktorumdu Michael. Senin kim olduğunu en az Las Vegas'taki herkes kadar iyi bilen bir adamın, özellikle de onun bir senin konumundaki bir adamın karısına kürtaj yapabileceğine gerçekten de inandın mı? Segel, bilemiyorum. Senin onayın olmadan bir sigara dahi yakmazdı. En garip rüyalarımda, en uç noktadaki kabuslarımda bile senin adamlarını yollayarak...
Michael, gitmemiz lazım dedi. Ben gidiyorum. Arkasına döndü ve diğer odaya geçti. Haydi bakalım Mary, Tony, kim uçak gezintisine çıkmak ister?
Mary, ben isterim, ben isterim diye bağırdı.
Tony ise hiç ses çıkartmadı. Ama birkaç dakika içerisinde her iki çocuğu da onu yanaklarından öpüp hoşça kal demişlerdi. Hiç kimse televizyonu kapatmadı. Kay Corleone, cinayetin suç ortağı, kendisini yatağa bıraktı. Kendisinden başka suçlayacağı hiç kimse yoktu. Michael bir katildi. Kay buna rağmen değil. Bu yüzden Michael'ın savaşta yaptıklarını anlatmasının ardından ona aşık olmuştu. Michael'ın restorandaki o 2 adamı da öldürdüğünü tüm kalbiyle biliyordu. Her ne kadar bilmiyormuş gibi görünse de diğer birçok cinayetten de haberdardı. Onunla evlenmiş ve günah çıkartabilmek, bir katili sevdiği halde kendisiyle barışık yaşamak amacıyla din, boşanmayı kabul eden bir dinden bunu yasaklayan dine değiştirmişti. Sonunda Tom Hagen'ı ikna ettiğinde ondan Tahoe Gölü'ndeki evin yakılıp buldozerle yerle bir edilmesinin sebebinin FBI'ın eve dinleme cihazları yerleştirmesi olduğunu öğrenmişti. Böyle bir şeyin olabileceğini daha önce düşünmüştü aslında ve bu durum onun artık sabrını taşırmıştı. Ama hayır, Kay vazgeçmedi, evi tekrar inşa etti. Makineli tüfekleri olan adamlar ateş açtıklarında ve neredeyse çocuklarını öldürmenin eşiğine geldiklerinde Kay evden ayrıldı. Ama Michael'ı terk etmedi. Ta ki bebeğini kaybettiğinde onu yalnız bırakana, ona vurana ve kendi erkek kardeşini öldürene kadar... Bundan sonra Kay gerçekten masum olan bir kişinin yıllar önce yapması gereken tavrı sergiledi. Televizyonda hava durumu başladı. Alt yazılarda geçen en büyük haber ise tabii ki yeni başkanın yeminiydi. Kay kafasını kaldırıp baktı. Kalabalık arasında Tom ve Teresa Hagen'ı gördü. Kafasını tekrar arkaya doğru yasladı. Çok yalnızdı. Uykuya dalana kadar ağladı. 50. Ayının sonu. Sayfa 448.